yayın Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenmektedir.
Kanun Sesinden herkese merhaba, ben Nihal.
Ben de Beril. Suç ve adalet temalı sezonumuzun bu bölümünde suçun dijital halini konuşacağız. İnternet erişimin artması, çevrim içi araçların yükselişi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla kadınlar ve queerler olarak dijital dünyada artık daha aktiviz malumunuz. Pandemiyle bu süre daha da arttı ve işler biraz çığırından çıktı. Biz de bugün dijital şiddetin sınırlarına değineceğiz.
Hatice siber zorbalığa Curious Cat adlı platformda maruz kaldı. Zorbalık yaptıklarını küçük görmeyi ve aşağılamayı, fikirleriyle, görünüşüyle, kıyafetleriyle dalga geçmeyi, cinsiyetçi küfür ve hakaretleri, umarım kendini asarsın gibi ölmesini dileyen lafları içeriyordu.
Ayşe de uzun süre sosyal medya üzerinden ısrarlı bir takibe maruz kaldı. Takip eden daha önceden tanıdığı bir erkekti. İstemediğini çok net ifade etmesine rağmen ısrarlı arama ve mesajlar devam etti. Hatta her yerden ulaşmasını engellemesine rağmen fail 20 farklı hesapla Ayşe'yi takip etmeye çalıştı.
Tyler Clementine'in oda arkadaşı Clementine'in bilgisi olmadan yurt odasında bir erkekle öpüşürken videosunu çekti ve bunu Twitter'dan yaydı. Rızası olmadan eşcinsel olduğu deşifre edilen Tyler yaşadığı bu siber zorbalık sonucunda intihar etti.
Pequeen adlı ünlü Twitch yayıncısının temiz Twitch hareketi döneminde dolandırıcıları eleştirdiği gerekçesiyle ev adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgileri canlı yayında ifşa edildi.
İşte bunlar gibi dijital dünyada gerçekleşen farklı suç türleri üzerine konuşacağız bugün. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugünkü programı hazırlarken Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği'nin Cinsiyetçi Dijital Şiddetle Mücadele Rehberinden çokça yararlandık. Rehberin linkini de bölüm açıklamalarında bulabilirsiniz. Bu dijital dünya derken ne kastediyoruz? Bu çok çeşitli bir şey aslında. Yani sosyal medya, web sitesi, bloglar, flört uygulamaları, çevrimiçi gazetelerin yorum kısımları, forumlar, dijital oyunların sohbet odaları gibi çok farklı platformlarda dijital şiddete ya da siber zorbalığa maruz kalınabiliyor. Peki bu dijital şiddet ve siber zorbalık dediğimiz iki kavram nedir? Beril, bir bizi aydınlatmak ister misin acaba?
Hemen misyona başlıyorum. Evet. Şimdi şöyle, dijital şiddet bir kişiye ya da gruba psikolojik, cinsel veya ekonomik anlamda zarar verme amaçlı yapılan tehdit, ifşa, iftira ya da hakaret. Yani baskılamaya ve korkutmaya yönelik her türlü eylem. Siber zorbalıksa bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla kişilere teknik veya iletişimsel anlamda zarar vermeye yönelik hareketleri kapsıyor.
Tabii bu eylemlerin çok çeşitli türü var.
Verelim hocam örnek.
Mesela siber taciz, ısrarlı takip, birinin sanal ortamda kişisel bilgilerine erişme ve yayınlama ki az evvel verdiğimiz örneklerde de vardı bu. Doxing deniyor buna. Ya da çevrim içi nefret söylemi, işte intikam pornosu, yapay zeka tarafından yaratılan sahte porno videoları, buna da deepfake porn deniyor. Ya da kimlik hırsızlığı, gizlilik ihlali, çevrim içi tehditler.
Nihal, bence anladık artık, yeterli.
Yani evet, benim de sayarken içim şişti açıkçası. Ama maalesef bu kategoriler ortaya çıkan yeni dijital şiddet biçimleriyle de günden güne artıyor.
Şimdi bu şiddetin faili kim konusu da çarpıcı tabii ki. Fail kişinin tanıdığı biri, yani sevgilisi, arkadaşı, eşi, dostu olabilir ama tanımadığı biri de olabilir. Örneğin anonim hesaplar, troller vesaire. Dijital şiddet bir flört ilişkisinin veya aile yaşamının içerisinde, okul veya iş ortamında gerçekleşebileceği gibi kişiler farklı nedenlerden dolayı hiç tanımadıkları kişilerin veya grupların da dijital ortamlarda örgütlü saldırılarına maruz kalabilir.
Zaten bu anonimlik dijital şiddeti bu kadar yaygın kılan faktörlerin başında geliyor. İkincisi de eylem mesafesi. Yani istismarın fiziksel bir teması olmadan ve herhangi bir uzaklıkta bir yerden yapılabiliyor oluşu.
Evet, bu da aslında bu eylemlerin çarpıcılığını anlamamızı sanki zorluyor gibi. Yani otomasyon faktörü de var burada. Yani teknoloji aracılığıyla yapılan taciz eylemlerinin daha az zaman ve emek gerektiriyor olması meselesi bu da. Ve ulaşılabilirlik. Yani birçok teknolojinin çeşitliliği ve ekonomik olarak uygunluğu kadınları ve queerleri failler tarafından kolaylıkla erişilebilir hale getiriyor.
Ki eminim sen de ben de illaki dijital şiddete maruz kalmışızdır.
Yani mesela tabii ki de mesela spam'e düşen rahatsız edici mesajları almayan bir kadın var mıdır yani?
Keza dinleyicilerimiz de öyledir eminim. O yüzden de bugün dijital dünyada oldukça aktif bir kişinin deneyimlerine odaklanmak istedik biz. Konuğumuz bugün Arya Zencefil. Arya bir süredir dijitalde birçok farklı platformda içerik üretiyor. Aynı zamanda bulunduğu mecralarda da aktivizm yapıyor. Sevgili Arya, hoş geldin.
Merhabalar, çok teşekkürler çağırdığınız için. Çok da güzel bir giriş yaptınız. Girişi yaparken böyle şey oldum. Dedik ya hani bu kadar bunlar var. Yani ben bunların için çoğunu yaşadım sanırım.
Değil mi?
Gerçekten çok önemli meseleler.
Biraz önce kendinden biraz bahsedebilir misin? Dinleyicilerimizden eminim böyle senin takipçilerin ve seni tanıyanlar vardır ama tanımayanlar için Arya Zencefil kimdir, ne yapar, nelerle uğraşır, ne iş yapar gibi böyle sana dair temel konular hakkında bize böyle birazcık bilgi sahibi olalım diye biraz anlat bakalım.
Şöyle, ben Pembe Hayat LGBT Art Dayanışma Derneği'nin Queer Fest adlı projesinde, film festivalinde koordinatör olarak görev alıyorum. Onun dışında aynı zamanda sosyal medya üzerinden, bu dediğimiz gibi çok çeşitli platformlar oluyor, bu platformlar üzerinden aktivizm yapmaktayım. Mesela oyun yayınları ya da mesela oyun yayınlarının yanında bu kültürde IRL denilen gerçek hayat sohbetleri, yani gerçek hayat hızımızla alakalı böyle sohbetler ettiğimiz yayınlar var. Onlardan yapıyorum. Podcast kaydediyorum. Her yerde, her şekilde, bütün sosyal mecralarda bir şekilde trans seslerini, işte feminist bir sesi duyurmaya çalışıyorum diye özetleyebilirim.
Zaten senin bütün bu sosyal hesaplarının linklerini bölümümüzün açıklama kısmına koyuyoruz ki dinleyenler merak ederlerse oradan seni takip edebilirler. Az evvel sen de saydın, bu yeni medya dediğimiz mecraların neredeyse pek çoğunda senin hesabın var ve düzenli de içerik üreten bir kişisin. YouTube'da düzenli üretim yapıyorsun, dediğin gibi Trans Saatler adlı bir podcast kaydetiyorsun ya da Twitch'te de epey yayınım vardı, Twitter'ı da kullanıyorsun. Yani özetle aslında her mecraya uygun farklı konseptler ve içerikler üretiyorsun. Yanlışım varsa düzeltirsin ama ilk olarak Twitch yayınlarına başladın diye biliyorum ben. Ardından diğer mecralara girdin. Bize biraz bu mecralara nasıl ve ne zaman girdiğini, nasıl içerikler yapmaya karar verdiğini anlatabilir misin?
Tabii ki. Aslında ilk TikTok'ta, ama TikTok ilk başladığım zaman biraz daha hani böyle komikli, şakalı bir şey olduğu için, yani ciddi ciddi aslında gerçekten Twitch. Ciddi ciddi böyle hani oturup yayın yapmaya başladım. Onun da nedeni pandemi başlamıştı ve ben o zamanlar drag queenlik yapıyordum ve bizim hiç sahnemiz kalmadı. Pandemiyle beraber zaten hala gece hayatı kurtulmuş değil bazı yasaklardan. Neden devam ettiği belirli olmayan ve bu yüzden de aynı zamanda artan baskılardan dolayı queer sesleri çıkarmaya korkan da bir dönemdeyiz. Yani eskiden mekan bulabildiğim, yani şu an drag queenlik yapmıyorum aktif olarak. Yani arada sırada yapıyorum ama o zamanlar bulabildiğimiz sahneleri de bulamamaya başladık. Ben pandemi başında dedim ki yani yeni bir dünya geliyor. Yani madem mecburen kilitlendik, bu yeni medya dediğim sosyal medya, internete kilitlendik, benim burada ses çıkarmam lazım, benim burada bir şeyler anlatmam lazım dedim. Ve ilk başta şey, Twitch bir oyun platformu olarak görüldüğü için genel toplumda aslında çok çeşitli. Zaten ben de bu Twitch'te yayın yapa yapa anladığım bir gerçek oldu. Bu oyun yayınları yapıyordum ve orada kız oyunları oynuyoruz diye. Çünkü bu kız oyunları diye bir kategori vardı. bebek giydirme, işte saçma sapan yine o gender rollerin, toplumsal cinsiyet rollerinin çocuklara öğretildiği başka bir alanda, işte Sims'e falan da öyle denir falan. Orada bunlarla dalga geçerek, hani bunların bu kategorileriyle dalga geçerek, hani bunlar niye kız oyunu? Bunu hani mesela benim erkek kardeşim de oynuyordu. Ben bir drag queen olarak savaş oyunu oynuyordum. Mesela bu da kız oyunudur falan tarzında. Erkek oyunları da işte araba yarışı, işte şövalyeler, askerler, bilmem neler. Yani bunların üzerine yıkma üzerine gidiyordum ve sonrasında baktım ki aslında Twitch bu IRL dediğimiz noktada aslında parlayan bir şey. Aslında insanlar bizim burada yaptığımız podcast gibi birilerinin canlı sohbetini arıyorlar. Oyun oynamak olsun ya da bir konu olsun, canlı o sohbeti ve içeriği istiyorlar. Ben de dedim ki okuyorum, araştırıyorum, işte birileriyle tanışıyorum, öğreniyorum ve o zaman dedim buradan aldığım bu işte mesela trans aktivizmi, feminizm, kadınların tecrübeleri, bunları hani aktarayım. Yanlış bilinen şeyleri doğrayayım ve oradan bir baktım. Benim artık Twitch yayınlarım oyundansa sosyal adalet konularına, işte aktivizme falan kaydı.
Ben zaten tam bu konuya biraz daha konuşalım istiyordum. Yani mesela Twitch yayınları tam dediğin gibi, mesela dünyada bir sürü müzik yayını da var. Hani bambaşka, ama böyle Türkiye'de daha böyle işte oyun merkezli, gamer, pek çok ön kabul var yani. Daha ve bir de bir hani erkek dominasyonunu çok hissettiğin bir alan bir taraftan da o tarz içeriklerin. Hani senin bu anlamda genel o maceran nasıl geçti ve Twitch aslında çok yaratıcı bir şey bir taraftan da, yani orada bir trans görünürlü bebe feminist aktivistlik yapıyor olmak. Hani buraya dair neler olduğunu belki biraz paylaşabilirsin.
Güzel söyledin. Gerçekten bir erkek dominasyonu var. Bunun nedeni de aslında çocukluktan başlayan, bu işte kız oyunu meselesinden başlıyor her şey. Bilgisayar oynamak, PlayStation oynamak, fantastik şeyler sevmek. Bunlar erkek işidir diye görüldüğü için ne oluyor? Bu alanlar hep erkeklere atfediliyor. Erkeklere atfedilince de bunun içerik üreticisi de erkek oluyor. İzleyicisi de erkek oluyor. Ama sonra bir bakıyoruz işte hani ya kadınlar da oynuyor oyunları. Kadınlar da Yüzüklerin Efendisi sevebilir. İşte hani kadınlar da gayet Marvel filmi izler. Kadınlar da çizgi roman okur. Biz mesela Uzay Zuhal diye benim çok yakın olduğum başka yayıncı var. Yani biz onunla beraber yayın yaptığımız için çok tabii hedef de gösterildik. Ama mesela bizim belli bir kendi etrafımızda değişiklikler yarattığımızı gördük. İzleyicilerimizde değişiklikler yarattık. Onların beklentileri, talepleri, diğer yayıncılardan bekledikleri şeyler değişti. Çünkü aslında bunlar konuşulduğu zaman öcü değiller. Yani çok öcüleştiriliyor feminizm mesela. Özellikle de bu gamer denilen taraf içerisinde çok öcüleştiriliyor ki aslında bu hani belki bahsedeceğiz Anita Sarkeesian. Ben şey diyorum, Anita hep ilk mermiyi yiyen kadın. Yani bu hani ilk o vuruldu bu yolda. Bu sanal ortamda linç edilmenin, ölüm tehditleri almanın bilmem ne kitabını yazar. Yazmıştır da.
Olayı bize anlatabilir misin? Ne olmuş yani? Anita Sarkeesian'ın başına neler gelmiş yani?
Bu Gamergate denilen bir olayın başlangıcı aslında. Gamergate döneminde Anita Feminist Frequency diye bir program yapıyor. Feminist Frequency'de de bu oyunlarda olan kadın düşmanı klişeleri ne yapıyor? Anlatıyor. Örneğin Damsel in
Distress. Nerede yapıyor bu yayınları?
YouTube'da. Mesela Damsel in Distress vardır. Niye Mario hep bir prensesi kurtarır? Niye prensesler hep kurtarılmalıdır? Bu feminist edebiyatta çok bilinen bir şey aslında. Feminist edebiyat eleştirisini oyunlara getiriyor. Yani feminist sanat eleştirilerini söylüyorsa bunu oyunlar özelinde yapıyordu. Bazı insanlar bunun eleştirilerinin hani otopsisini yapar noktasında çok irdeliyorlardı ve şey diyor, bu oyunu oynamamış, boş şey yapıyor falan. Belki gerçekten oyunun kendi interaktif mekaniğinden dolayı mesela edebiyat ya da sinema feminist eleştirilerini her daim bence %100 oyunlara aktaramayabiliriz. Ama konsept olarak evet, Mario bir prenses kurtarıyor. Bu bir Damsel in Distress klişesi. Ve lakin işte mesela bazı oyunlarda bir şey yanlış mı aktardı? İşte bu oyunu oynamayı bilmiyor falan. O klasik kadın oyunu oynamayı bilmiyor, sadece eleştiriyor. Daha çok hedef gösterildi. Burada hep şunu görüyoruz. Bu anonim gruplar nasıl örgütleniyorlar? Aslında çok sağcı muhafazakar yerlerden örgütleniyorlar. İşte bu kadınlar oyunlarımızı elimizden alacak. Bunlar böyle yapacaklar. Hep bir korku güdümü üzerinden. Birisini günah keçisi yapıyorlar ya da buradaki konuda bir cadı olarak Anita Sarkeesian'ı mesela yaktılar.
Şimdi Twitch'i konuştuk mesela ağırlıklı olarak ama sen işte YouTube'da da varsın, Twitter'da da, Instagram, TikTok gibi. Baktığımız zaman bu her mecranın kendince ayrı bir kitlesi var. Ve sen hangi mecrayı hangi amaçla kullanıyorsun, bunu merak ediyorum. Yani aktivizmini bu mecralara nasıl taşıyorsun ve olumlu olumsuz nelerle karşılaşıyorsun bu mecralarda diye sormak istiyorum.
Her mecrada her şeyi yapamıyorsun aslında. Çünkü biraz da kapitalist sistemin getirisi. Ve lakin bir yerlerin ortak paydada buluşabiliyorlar. Mesela Instagram Reels ile YouTube Shorts, TikTok. Böyle olabiliyor ama kesin kitleler farklı. O TikTok'u oraya koysan da mesela TikTok'a aynı videoyu koy, 1000 izleniyor. YouTube'a koy, 5000 izleniyor. Instagram'a koy, 200 izleniyor. Instagram'da 10.000 izleniyorsa diğerlerinde az izleniyor falan. Kesinlikle kitleler farklı, istedikleri farklı. Ben de ona göre bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Genellikle kitlenin alacağı. Mesela TikTok kesinlikle ya uzun böyle hızlı anlatımı tercih ediyor. Ve mesela orada dinliyorlar. Hak meselelerini falan dinliyorlar. Instagram'da dinlenmiyor. Instagram'da işte ya bakın translar böyle bir şey yaşıyor falan dinlenmiyor. Aslında insan şey diye düşünüyor. TikTok'ta izlenmez diye düşünüyor ama aslında TikTok'ta izleniyor. Çünkü insanlar diyor aa ne oluyormuş ya falan. Ama mesela benim Instagram feed'im, timeline'ım saksı dolduralım. Ne bileyim işte güzel böyle şey yapalım, dinlenelim, meditasyon yapalım. YouTube'da da uzun uzun mesela oturup hani evet bir yarım saat dinleyelim bakalım bu konu neymiş, insanı çok bilgi almak, hep bilgi isteniyor.
Hı hı. Bu arada ben hani bu bahsettiğin sosyal medya hesaplarını falan da biraz böyle inceledik yani söyleşi öncesinde de. Ve böyle hani pek çok transfobik ve kadın düşmanı yani mizojin yorumla da karşılaştığın çok belli yani. Bu süreçte böyle karşılaştığın ve ilk kez ha bu gerçekten galiba şu an linçleniyorum diye adlandırdığın olayı bir hatırlasan diyorum. Bunu şey için söylemiyorum hani bir tetikleme amacıyla değil de hani bunu dinleyen dinleyicilerimiz belki farkında olmayabilir ama hani bu bir linçtir belki dersin. Hani onu bize bir paylaşmak ister misin?
Aslında bu çok komik.
Komik çok iyi tamam. Çok komikse komik. İyi tamam. Üzülmüyorsak iyi yani.
Çok komik çünkü bizimkilerden linç yedim.
Çok iyi.
Bu da çok olası
evet,
tabii ki.
Şöyle bir olaydı. Geçen sene sanırım Lezbiyenler Görünürlük Günü'ydü. Ben de şey dedim. Hani Lezbiyenler Görünürlük Günü'nde işte mesela biseksüel bir kadın o an mesela bir lezbiyen bir kadınla bir ilişki içerisinde ya da iki biseksüel kadın woman loving woman yani kadın kadına ilişki yaşıyorlar falan. Bence bu insanların da görünürlük gününü kutlayabiliriz dedim. Ben hem bifobik oldum hem lezbofobik oldum. Yok efendim gitsinler onlar biseksüel gününde kutlasınlar dendi. İşte şey ya diyorum ki iki kadın ilişki yaşıyor. Yani birisine şey diyeceksin senin lezbiyenler günün kutlu olsun seninki olmasın sen biseksüelsin mi diyeceğiz. Hani bu olay buna mı dönüyor? Ya yani yolda sokakta iki kadın el ele yürürken işte ona mesela bir hakaret ettiği zaman birisi aa ben biseksüelim deyince pardon siz biseksüelsiniz özür dilerim diye geri adım atmayacak. O yüzden hani görünürlük gününde o biseksüel de olsa kadın kadına aşk görünürlüğü yaratıyor. O yüzden yani kutlayabiliriz dedim. Ve yani hem bifobiyle itham edildim hem lezbiyen fobiyle itham edildim. Ve böyle ilk defa tweet sildim. Yani ne tweetleri silmedim onu sildim dedim. Çünkü bir de mesela şeylerin önüne düşürüyorlar. Şimdi kendileri linçliyorlar. Gidiyor mesela cis hetero bu toplumun önüne düşürüyor. Orada da bu sefer şey diyor senin derdini diyorlar. Oradan küfür ediyorlar. Yani ben diyorum ki ben zaten bunu size söylememiştim.
Sadece bir aşkı kutsamışsın evet. Yani.
Ama işte bu linç kültüründe zaten problem orada başlıyor birazcık. İnsanlar bana şey yolluyor mesela. Geliyor mesela şey diyor sen bu insanın yazdığını oku diyor mesela. 50 takipçisi olan anonim bir mesela gay olduğunu iddia eden birinin yazdığı bir makaleyi yolluyor. O da kendi sitesine koymuş. Sen bunu bir oku diyor. Yani tamam ben bunu okuyayım. Güzel de. Yani benim fikrim neden sen katılmıyorsun ve bu kişiye katılıyorsun. İnternette bu da var. O an senin kimliğinin hiçbir önemi yok. Senin neler yaptığının hiçbir önemi yok. Sen benim tersim düşünüyorsan kötüsün.
Yani her şey zaten sıfırdan başlaması çok komik orada. Hı-hı. Yani bütün hikaye tek bir tweette, tek bir hikayede akıyor ve tabii ki de hemen linçleniyorsun yani. Hı-hı. Mesela senin bahsettiğin örnek üzerinde işte biri X diyor, sonra birisi onun antitezini söylüyor. Sonra öbürü de diyor ki arkadaşlar saçmalamayının tabii kaba ve yani küfürlü hali yani. Senin sizin derdinize diye insanlar sonra hı-hı sövüyor falan böyle. Ve zaten inanılmaz uç noktalara böyle. Ama şeyin de uç noktası bu arada. O görüşe katılmamanın değil de bu meseleyi dert ediniyor olmanın eleştirilmesinin de uç noktası yani. Herkesin inanılmaz şeylere doğru gittiği ve hani bu nefreti neden şu an hep beraber kusuyoruz yani. Ben Twitter'daki bütün muhabbetlerde şoka giriyorum bu arada. Hani ne olmuş olabilir yani ne yaşanıyor olabilir gibi.
Bana şey gibi geliyor mesela yüz yüze olsan ve o tartışma yüz yüze yapıyor olsan o kadar rahat birbirine kusamazsın muhtemelen. Yani bu nefret dolu ve bu kadar kutuplaşmış bir şekilde birbirine bağıramazsın. Ama yazıda daha rahat bağırabiliyorsun uzaklardan gibi bir fark olabilir belki diye düşünüyorum.
Kesinlikle ben hatta özellikle transfobinin mesela trans dışlayıcı o feminizm dediğimiz ben TERF'lere TERF demeyi sevmiyorum ben. Çünkü feminist olduklarını düşünmüyorum. Mesela onların dediği çoğu şeyi ben hep diyorum sen bunu yüzüme söyleyemezsin. Şu an söyleyebiliyorsun bunu çünkü uzaktasın bir ekran var karşında ve ben gerçek bir insan değilim önünde. Ben senin için bir komplo teorisiyim. Yani mesela sen işte bu tuvalete girmeyeceksin. Yani sen beni gerçekten şurada otururken görsen zaten senin içine sinmez bana öyle bir şey söylemeyi. Çünkü evet. Onu anlıyorsun o zaman. Ama görmemiş, duymamış, ne bizim gerçekten yaşadıklarımıza şahit olmamış birisi. O şahit olmadığı için de çok kolay bunları söyleyebiliyor. O mesele de öyleydi.
Tam da o zaman buradan ben şuna bağlanmak istiyorum. Bu sanal ortamda yaşanan ayrımcılık ve şiddetin gündelik hayatta karşılaştığın ayrımcılık ve şiddetle karşılaştırsan ne gibi farklar olur diye sormak istiyorum.
Şimdi çok komik bir tane şey vardır. Tweet vardı. Böyle ünlüdür bu. Twitter kültürüne hakim olanlar hatırlar. Bu Tyler the Creator'ın bir tane şeyi var. Cyberbullying is not real. Just close your phone falan. Telefonunu kapat. Siber zorbalık gerçek değildir falan diye böyle bir dalga geçtiği bir tweet'i vardır. Bazı noktalarda öyle değil bizim için. En azından kadın ya da işte azınlık LGBT artı olur, işte mesela işte Kürt olur, Suriyeli olur, bir şey olur, mülteci olur, bu olur. Hani din olarak azınlık olur. Yani bizim için kapattığımız zaman o kadar kolay olmuyor. Çünkü orada bir nefret ürüyor. Bir nefret yayılıyor. Yani bu işte ben hiç unutmuyorum. Bir haber sitesinde şey çıktı işte. Ankara'da Somaliler Mahallesi varmış diye bir haber çıktı. Sonra oradaki dükkanları taşladılar. Evet. Bu 2021'de oluyor. Bireysel bir hedef göstermeyle toplumsal bizim ait olduğumuz kimliklerin hedef gösterilmesi arasında fark var diyeyim. Yani biz telefonu mesela bana doğrudan bir şeyler söyleniyorsa mesela Curious Cat. Curious Cat'te ben de çok kötü mesajlar aldım. Ve sonra böyle şey yaptım. Kapattım yani hani. Bunu yapabildim yani kapattım ve ne oldu? Benim akıl sağlığım iyi oldu. Ama mesela translar üzerinden bir nefret kusuluyorken, mesela İstanbul Sözleşmesi'nin hakkında bir şeyler yazılırken, kötü yapılırken ben telefonu kapattım, koydum, yapamıyoruz. Olay orada çıkıyor birazcık. Hani bireysel bazı şeyleri engellemenin yönleri var ama toplumsal üretilen nefretin çok engellenme yolu yok mücadeleden başka.
Evet, doğru. Peki şey soracağım, yani zaman içerisinde peki bu online'da yaşanan bu linçlere veya bu olaylara karşı verdiğin tepki değişiyor mu yani? Derim kalınlaştı artık, hani daha az yıpranıyorum dediğin bir durum var mı?
Bence aksine gittikçe inceleşiyor.
Öyle mi?
Evet. Yani okay. Eskiden daha çok şey yapabiliyorsun böyle. Ne kadar çok şiddete uğradıkça insan şey yapıyor ya, buna da mı? Yani bu sefer de mi? Yani artık yeter oluyorsun. Çünkü anlatıyorsun sen her seferinde, mesela kendini savunuyorsun ya da bir şey yapıyorsun. Tekrar yapmak bence aksine insanda birikiyor. Deriz kalınlaşma insanı. Yani deriz kalınlaşıyorsa umursamamaya başlıyor demek ya da platformu terk ediyor. Azaltıyor. Ben hiç şey duymadım şu ana kadar. Yani en böyle şey olan platformu kapatıyor. Mesela Twitter'ını kapatıyor. Diyor ki ben artık tabii derim kalınlaştı. Ben artık görmediğim için diyor rahatım.
Yıpranmamanın yolu kapatmak diyorsun evet. Yani.
Ne yazık ki.
Peki bir şey diyeceğim. Şimdi böyle bir sürü olaydan falan bahsettik ya. Böyle çarpıcı ve bunu mutlaka dinleyenlere anlatmamız gereken bir linçlenme örneği dediğin, senin ya da başka fenomen arkadaşlarının başına gelmiş ve değinsek çok iyi olur dediğin bir şey var mı aklında?
Çok komik bir tanesi var. ya bu kesinlikle hiçbir fenomen falan değil. Yani normal insan artık.
Hani peki.
Average human being. Yani hiç böyle ne diyeyim, böyle bir hani şeyi yok, aktivizmi, söylediği söz falan. Bir tane tweet atıyordu yani. Yanlış hatırlamıyorsam şey diyor. Ben şu kadar ailemden harçlık alıyorum. Bana bir mikrodalga almadılar. Bu yüzden olay çıkardım. Kavga ettik diyor. Ve ekşi sözlüklere yazıldı.
Çok
yani işte sen bilmem ne doktor çocuğusun. Sen işte bu kadar harçlık alıyorsun. Asgari ücretten fazla bu. Hala bir de şey mi istiyorsun? Mikrodalga mı istiyorsun? Sen mikrodalga nasıl istersin nankör falan. Ve yani Twitter'da trend topik oldu. Ekşi sözlükte başlık açıldı. Ona bir arkadaşım hatta şey demişti. Artık yoldan geçeni linçliyoruz galiba falan. Hani yoldan geçeni, bu cancel culture diyoruz ya. Yolda birisi yürüyor. Tamam sen artık canceled oldun falan. Yani gerçekten kızın hiçbir şeyi yoktu.
Mikrodalga linçi yani.
Mikrodalga linçi yedi. Yani hiç unutmuyorum onu. Ya. İlk başta biz de komiğimize gitti ama sonra olay çok ciddileşti. Yani ekşi sözlükte diyorum. Yani ekşi sözlüğe yazılıyor. İşte bilmem neyle yetinmeyen kız. Şu.
Ne kadar kötü hissetmiştir evet. Kendine.
Bütün, durup dururken bir tweet atıyorsun ve hayatım değişti.
Pişmanlık yani.
Gerçekten rezalet. Peki yani bu hani sanal dünyada işlenen suçlara karşı alınan önlemler var mı? Yani çünkü biz mesela bu sezonda hani buna karşı adaleti nasıl sağlayabiliriz sorusunu da bir taraftan da konuştuğumuz için. Hani hukuki olarak karşılığı olan suçlar oluyor mu? Ya da karşılığı olmasa da sanal topluluklar içerisinde en azından bir adalet, efendim bir suç ve ceza mekanizması falan öyle şey oluyor mu?
Çok güzel o zaman cancel culture demişken. Cancel culture'a girmeden önce ama şeye girmek istiyorum. Hukuken. Yani benim bildiğim kadarıyla tabii ki avukat olmadığım için. Mesela birisi hakaret içerikli, iftira içerikli bir sosyal medya paylaşımında bulunursa o sosyal medyada yapmış olduğu ya da gerçek hayatta yapmış olduğunun arasında bir fark yok aslında hukuken. Hmm. Yani mesela bir cezai indirimi yok. Sen Twitter'da küfür ettin diye hakim şey demiyor. Sen Twitter'da küfür etmişsin. Cezai indirimi uyguluyoruz demiyor. Velakin şöyle bir sıkıntı var ki şimdi anonimlikten dolayı soruşturma zor. Savcıya kimlik tespiti yap diyorsun. Savcı da bunun için yani bilişime gidiyor. Bilişim onu bulacak, edecek. Yani burada böyle bir sıkıntı oluyor. Ama yani ismi sana belliyse, nerede çalıştığı, ne yaptığı falan, o zaman çok zor değil. Orada da klasik hukuki olaylar var işte. Hani ne mesela hakaret sayılıyor? Hakime ve savcısına göre de değişiyor bu yani. Kendi içimizde olan bir adalet var mı? Var. Yani cancel culture deniyor. İptal kültürü. Sen kötü bir şey söyledin. Bu böyle kötü bir şey söyledi. Tamam, onunla ilişkimizi keselim. Öz eleştiri vermesini isteyelim. Şey yapalım falan tarzında. O da çok ayrı bir konu. Onu çok kişi konuşuyor.
Evet.
İptal kültürü. Özellikle çıktığı yer aslında sosyal medya. Mesela gerçek hayatta yaptıklarının hesabını sosyal medyada sorma. Bunlar da var. Fakat ben mesela son yıllarda, yani son yıllar değil mi, hatta son zamanlar daha kısa sürede, ben iptal kültürüne inanmıyorum, var olduğuna. Çünkü hani iptal kültürü sadece birilerini büyük resimde siber zorbalığa maruz bırakmak. Siber zorbalığa maruz kalıyorsun. Ne kadar oradan işte böyle alnın açık, boynun dik, böyle sırtın pak, böyle şey çıkarsa o kadar sana artı hanene yazılıyor. Ben böyle iptal edilmeye çalıştım, edilmedim, gördünüz mü işte, ben böyle güçlüyüm olarak. Aksine gerçekten suçlu olan ya da gerçekten hesap vermesi gereken insanların kendisine bir kalkan olarak kullandığı bir şeye dönüştü. Yani gerçekten hesap soramıyoruz. Mesela insanlar benden hesap sorarlar çünkü ben utanç duygusuna sahip, yaptıklarımdan hesap vermeyi önemli bulan bir insanım. Utanç duygusuna sahip olmayan, işte bunları yapmayan, işe yaramıyor iptal kültürü. Mesela ırkçılık yapmış. Hemen ırkçılar gelip onu savunmaya başlıyor. En ünlü örneği Rowling. J.K. Rowling. İşte transfobik. Çok uzun süredir transfobik açıklamalar yapıyor. Bu tür organizasyonları doğrudan destekliyor. Ne oluyor? Kitaplarını LGBT artılar almıyor. Feministler almıyor. Onlar almıyor. Kim alıyor? Bu sefer gidiyor sağcılar alıyor kitaplarını. Bu, iptal edilebiliyor mu bu insan? Edilemiyor. Çünkü bu milyoner. Çok güçlü bir kadın. İnanılmaz bir etkisi var. Biz bunu iptal edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. O yüzden internette istediği şeyleri söyleyebiliyor. Milyon dolarlık serveti ve gücü olduğu için de Twitter'da bir şey yapabiliyor mu? Yapamıyor. Hani Donald Trump'ı bile başkanlığı gittikten sonra engelledi.
Evet, tabii, evet.
Twitter.
Doğru. Doğru. Peki Arya, senin bir yandan bu sosyal mecralarda yaptığın aktivizm de çok değerli bence. Yani benim orada mesela tamam bu şiddet içerikli yorumlar var ama onlardan ziyade mesela insanların ne kadar güçlendiği, nasıl dönüştüğü, ön yargılarından nasıl arındığına dair yorumlar da çok dikkatimi çekti. O açıdan çok kıymetli bir iş yaptığını da düşünüyorum. Yani bu sanal dünyada yürüttüğün aktivizmin gündelik hayatta karşılığı nasıl oluyor diye sormak istiyorum ve sanal alem ve gündelik hayattaki aktivizmini nasıl birleştiriyorsun diye sormak istiyorum.
Şunu söyleyeyim biraz daha pozitiflik katmak için. Yani içerik üreticiliği, 100 gün içerik üreticiliği yapıyorsak 5 gün linçiyoruz. 95 gün güzel mesajlar alıyorsun. Tabii ki ama insan algısı ve seçiciliği negatife odaklanıp, bir de negatifin de tabii ki oranı çok bir anda geldiği zaman algı olarak diyoruz ki ya bir linç kültürü, ben linçleniyorum aslında, ama 95 gün boyunca iyi şeyler görüyor. Bir böyle açıyorsun, güzel bir yorum okuyorsun. Ben şöyle değiştim, ben bunu yaptım, işte ben açılıyorum, çok teşekkürler. Böyle çok güzel yorumlar aldık. Bunlar yaşanmıyor değil. Biz Aydın'a gittiğimiz zaman Queer Fest'te, yani ben bir etkinliğe gideceğim, merdivenden yukarı çıkana kadar 15 dakika geçti. Hani Arya çok hoş geldin, çok teşekkürler, izliyoruz, çok seviyorum falan. Yani bu çok benim için queer dayanışma anlamında çok önemli. İşte feminist dayanışma olarak çok önemli. Ben örneğin bir oyun dükkanına gidiyorum, bir hobi dükkanına. Oradan bir kadın gelip diyor ki ben seni izliyorum. İşte oyun kültüründe konuşan kadın yok. Çok teşekkürler bunun için. Çünkü kadın, mesela özellikle ben bir de daha niş konularda yayın yapıyorum. Bunları konuşan kadın yok. Çok teşekkürler diyor. İşte o an diyorum ki tamam, yani benim yaptığım şeyler bir, yani çok benim aslında öyle ahım şahım çok yüksek takipçilerim yok. Ama birinin hayatına dokunabilmeyi görmek bence orada çok iyi oluyor, güzel oluyor. Çünkü ben mesela açılmadan önce işte 14-15 yaşında bu tür oyun ortamlarında bulunurken gerçekten yoktu bir abla. Bizim yani hep erkek ortamı böyle. Ve böyle çok şey oluyordum. Hani onların içerisinde tabii ki kendi queer ya da kendi böyle kapsayıcı alanlarını bulabiliyorsun. Ben çok şanslıydım o konuda. Bulunduğum ortamlar LGBT art friendly'ydi, bilmem neydi. Çok böyle uçuk yerler değildi ama çoğu insan da bunu bulamıyor. Ve orada birileri gelip bunu söylediği zaman şey hissediyorum. Evet, biz bir şeyler yapıyoruz. Mesela ben Hacettepe Bilim Kurgu Fantastik BKFT. O topluluğunda yönetim kurulu üyesiyken 2000 bilmem ne de yani topluluk içerisinde böyle yanlış yapılan şeyleri görüyordum. Bu yıl mesela beni davet ettiler hani kapsayıcılık üzerine konuşalım diye ve o convention alanına gittiğim zaman hani bir sürü Lubunya var, Lady Gaga çalıyor bangır bangır.
İnanılmaz bir oyun alanı.
Bir Born This Way çalıyor işte, Just Dance yarışması yapıyorlar, Todrick Hall'da böyle göt atıyor böyle millet falan, bir şeyim ya, değişiyor ortamlar. Ben mesela bu değişimin benim sayemde oldu diyemem asla. Dünyada böyle bir şey var, kültürün kapsayıcı olma şeyi var. Bunda birazcık benim işte tuzum olduysa onu görüyorum. O benim hoşuma gidiyor.
Bence bayağı bir tuzun olduğunu düşünüyorum ben de. Örneğin ben buraya gelmeden önce seninle söyleşi yapacağımızı bir arkadaşıma söylediğimde arkadaşım dedi ki ya çok güzel bir içerik üreticisi, ben onu takip ediyorum ve işte en son anneme babama ikili cinsiyet sistemini, cinsiyetin kadın ve erkekten ibaret olmadığını anlatmaya çalışırken Arya'nın videosunu gönderdim, onu izleyip anlamalarını sağladım dedi mesela. Bu bence çok güzel bir şeydi. O zaman Arya, yani iyi ki varsın, iyi ki bir sürü içerik üretiyorsun. Kadınlar her yerde, Lubunyalar her yerde. O yüzden böyle diyoruz ki linçlesen de buradayız aşkım diyoruz. Evet, evet. Ve senin de böyle üretmeye devam etmeni her daim destekliyoruz.
Çok teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. Çünkü yani Kaan'ın sesi ben ilk karşılaştığım zaman bir proje olarak çok hoşuma giden ve çok böyle ne denir o yakın ruhlar olarak hissettim her zaman sizi de. O yüzden burada sizinle bu sohbeti gerçekleştirmek de çok güzeldi. Bence de sosyal medyada böyle yerlerde elimizdeki bütün imkanlarla o feminist sesi yükseltmek, kadın sesini yükseltmek her zaman çok önemli. Ben teşekkür ederim o yüzden.
İyi ki geldin. Çok teşekkürler.
Kaan'ın sesini Spotify'da, Apple iTunes'ta ve tercih ettiğiniz herhangi bir podcast platformunda dinleyebilirsiniz. Web sitemizden dinleyebilirsiniz. Bölümü beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Bye.
Kaan'ın sesi.